Ayrım 29, eşya hukuku, sayfa 380. Kamulaştırma. Daha önce belirttiğimiz gibi kamulaştırma sonucunda rızaen yaptırılacak tescille veya mahkeme kararı ile idari taşınmazın mülkiyetini kazanır. Ferdin mülkiyeti sona erer. Kamulaştırma ile birlikte veya daha sonra taşınmazın kamu hizmetine özgülenmesi yapılırsa taşınmaz kamu malı niteliği kazanır. Kamulaştırmada ferdin mülkiyetinin hangi anda sona ereceği konusunda daha önce işaret ettiğimiz gibi 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 10'a göre rızai tescille veya mahkeme kararının verilmesiyle ferdin mülkiyetinin sona ereceği sonucuna varılmak gerekir. Kanunun 10. maddesine göre mahkeme kararının tescile ilişkin bölümü temiz edilememektedir. Kamulaştırma sonucunda sadece taşınmaz üzerindeki ferdi mülkiyet hakkı değil, diğer bütün haklar da sona erer. Bu konuyu bitirmeden önce uygulamada çok rastlanmış ve uyuşmazlıklara yol açmış bulunan bir mesele üzerinde durmamız gerekiyor. Bu mesele bir kimsenin taşınmazının kamulaştırılmadan kamu malına dönüştürülmesi halinde, örnek olarak bir arsanın kamulaştırılmadan yol haline getirilmesinde malikin mülkiyetinin sona ermiş sayılıp sayılmayacağıdır. Bize göre tıpkı taşınmazın doğal olaylar sonucu kaybında olduğu gibi mülkiyet sona erer. Fakat malik taşınmazını kamulaştırmadan kamu malına dönüştüren kamu hukuku tüzel kişisinden bütün zararlarını haksız fiil kuralları uyarınca talep edebilmelidir. Yargıtay ise 16.5.1956 tarihinde verdiği iki içtihatı birleştirme kararında başka bir çözüm tarzını kabul etmişti. Yargıtay'a göre taşınmazın kamulaştırılmadan yola dönüştürülmesi ile malikin mülkiyet hakkı sona ermez. Malik, el atmanın önlenmesi davası açabileceği gibi bunun yerine taşınmazın kamu tüzel kişisine devrini kabul ederek taşınmazın bedelini dava edebilir. 1956 tarihli 1/7 sayılı İçtihatı Birleştirme Kanunu. 12.1.1961 tarihli 221 sayılı kanun, 6830 sayılı İstimlak Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kamulaştırma işlemine dayanmaksızın kamulaştırma kanunlarının göz önünde tuttuğu maksatlara fiilen tahsis edilmiş olan gayrimenkulleri ilgili amme hükmü şahsı veya müessesesi adına kamulaştırılmış saymıştır. Böylece 6830 sayılı İstimlak Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce fiilen kamu emlakine dönüştürülen taşınmazların mülkiyeti tahsis tarihinde ilgili kamu idaresine intikal etmiş addolunmuştu. Bu taşınmaz kamu tapuda kayıtlı ise ancak fiili tahsis tarihindeki raiç değer üzerinden taşınmazın bedeli istenebilirdi. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar hakkında fiili tahsis tarihinden itibaren 10 yıl geçmemiş ise o tarihte ziliyetlikle kazanma şartları gerçekleşen ziliyetleri veya mirasçıları aynı esastan faydalanabilirdi. Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 38. maddesi ise konuyu şöyle düzenlemişti. Kamulaştırma yapılmış ancak işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırma hiç yapılmamış iken kamu hizmetine ayrılarak kamu yararına yönelik bir ihtiyacı tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz malın malik, ziliyet veya mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı 20 yıl geçmekle düşer. Bu süre taşınmaz mala el koyma tarihinden başlar. Bu hükümde malikin idareye karşı açacağı davanın niteliği belirtilmemiş, sadece dava bakımından bir hak düşürücü süre konulmuştu. Bu hüküm Anayasa Mahkemesi'nin 14.2003 tarih 2002 / 112/33 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Kamulaştırılmadan kamu hizmetine özgülenen taşınmazın malikinin tazminat istemesi halinde tazminatın nasıl hesaplanacağı konusu da Yargıtay kararlarıyla çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Yargıtay 1985 yılında verdiği bir kararda kamulaştırmasız el koyma davalarında kamu dava konusu yerin bedeli istendiğinde o yerin el koyma günündeki niteliklerine göre dava tarihindeki değerinin esas alınmasının kural olduğunu ifade etmişse de iki üyenin karşı oy yazısında davacının bu bedelden başka fiilen el atılması gününden beri geçen zamanda yerini kullanmak ve yararlanmaktan mahrum edilmesinden dolayı uğradığı zararın da tazmini gerektiği savunulmuştur. Kanaatimizce de bu görüş isabetlidir. 4. Taşınmaz mülkiyetinin kapsamı. Medeni Kanun'un 718. maddesi kenar başlığının belirttiği üzere taşınmaz mülkiyetinin kapsamını tayin etmektedir. Bu maddeye göre arazi üzerindeki mülkiyet kullanılmasında yarar olduğu ölçüde üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. Bu mülkiyetin kapsamına yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler ve kaynaklar da girer. Her ne kadar kenar başlık genel olarak taşınmazlardan bahsediyorsa da 718. madde metninden açıkça anlaşıldığı üzere Medeni Kanun madde 704'te taşınmaz mülkiyetinin konusu olarak sayılan şeylerden sadece arazideki mülkiyetin kapsamı üzerinde durulmaktadır. Gerçekten taşınmaz sayılan bağımsız ve sürekli haklar üzerindeki mülkiyet haklarının kapsamı yüklü taşınmazın tapu kütüğündeki sahifesine irtifak hakkı olarak yapılmış tescile tabidir. Zira taşınmaz olarak işlem gören bağımsız ve sürekli haklar bünye itibariyle birer devredilebilir kişisel irtifak hakkıdır. Bağımsız bölümler kat mülkiyeti kanununa tabidir. Bu durumda medeni kanunumuzun taşınmaz mülkiyetinin kapsamı hakkındaki hükümleri ve aşağıda yapacağımız açıklama sadece arazi üzerindeki mülkiyeti hedef almaktadır. Arazi üzerindeki mülkiyetin kapsamı her şeyden önce o arazinin sınırları ile kısıtlıdır. Daha önce arazi kavramını incelerken belirttiğimiz gibi bu kavram sınırları yeterli derecede belirli toprak sathını ifade etmektedir. Arazi üzerindeki mülkiyet de yatay olarak ancak bu sınırlar içindeki sahayı kapsar. Şu halde mülkiyetin kapsamını belirlemek için her şeyden önce o mülkiyete konu teşkil eden arazinin sınırlarını tayin etmek gerekir. İşte ilk inceleyeceğimiz konu bu olacaktır. Buna taşınmaz mülkiyetinin yatay kapsamı da diyebiliriz. Sınırları belirlenen toprak parçası üzerindeki mülkiyet sadece yüzeye münhasır değildir. Medeni Kanun madde 718 fıkra 2'nin ifade ettiği üzere bu mülkiyet toprak sathı üzerindeki hava tabakasının bir kısmı ile toprak tabakasının bir kısmını da kapsamaktadır. İkinci olarak inceleyeceğimiz konu da taşınmaz mülkiyetinin bu dikey kapsamıdır. Üçüncü olarak inceleyeceğimiz mesele enine boyuna ve derinlemesine kapsama alanı belirlenen mülkiyetin bu alan içinde yer alan şeylerden neleri kapsamına alacağıdır. Bu meseleye de taşınmaz mülkiyetinin madde itibariyle kapsamı diyebiliriz. Her bir konuyu ayrı ayrı ele alacağız. 1. Taşınmaz mülkiyetinin yatay kapsamı. Taşınmaz mülkiyeti yatay olarak arazinin sınırları içinde kalan toprak sathının her tarafını kapsar. Medeni Kanun madde 719 fıkra 1'e göre taşınmazın sınırları tapu planları ve arz üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir. Fakat işaret etmek gerekir ki bu hüküm kadastrosu yapılmış taşınmazları nazara almaktadır. Halbuki bugün memleketimizde miktarı çok azalmış da olsa kadastrosu yapılmamış olanlar ya da kadastro yapılmış olsa bile çeşitli nedenlerle tapu sicilinde hiç kaydı bulunmayan taşınmazlar vardır. Böylece sınırın tayini meselesini taşınmazların 3 grubu için ayrı ayrı incelemek doğru olur. 1. Kadastrosu yapılmış tapulu taşınmazlarda sınır. Bu taşınmazlarda sınırın tayini Medeni Kanun madde 719 hükmüne tabidir. Yani bunların sınırı yetkili memurlar tarafından düzenlenen ve geometrik esaslara dayanan haritalarla plan ve araziye konulmuş işaretlerle tayin edilir. Sınır işaretleriyle arazi komşu arazilerden ayrılmış olacaktır. Bazen bu işaretler doğal sınır olarak, örnek olarak bir dere, bir tepe olarak kendiliğinden mevcuttur. Genellikle sınır arsanın köşelerine çakılan ve yönleri belirtilen kazıklar veya sınır taşları gibi işaretlerle belirtilir. Şayet plana göre belli olan sınırla arz üzerindeki işaretlerin gösterildiği sınır birbirini tutmazsa, plana göre tayin edilen sınırın doğru olduğu karine olarak kabul edilir. Medeni Kanun Madde 719 fıkra 2. Zira arazi üzerine konan işaretler kasten veya tabi olaylar sonucu kolaylıkla yer değiştirebilir. Buna karşılık tapu idaresinde resmi belge olarak saklanan planlar üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir. Fakat eğer gerçekte plandaki sınır yanlış ise malik ya sınır tayini ile ilgili şahısların, örneğin komşu maliklerin rızası ile sınır kaydını düzelttirir. Yahut da ilgililer razı olmazlarsa Medeni Kanun Madde 1025'e dayanarak planın düzeltilmesini dava edebilir. Ancak hemen belirtelim ki düzeltme davası plan yapıldığı sırada komşu taşınmaza malik olan kişiye ve bunun külli halefleriyle yanlışlığı bilen veya bilmesi gereken cüz'i haleflere karşı açılabilir. Şayet plan yapıldıktan sonra komşu taşınmaz maliki değişmiş olup da yeni malik iyi niyetli ise, yani sınırdaki yanlışlığı bilmiyorsa ve bilecek durumda değilse, artık planın düzeltilmesi talep edilemez. Zira planda gösterilen sınır kaydına dayanarak iyi niyetli aynı hak kazanan üçüncü kişilerin kazanması Medeni Kanun Madde 1023'teki korumadan yararlanır. Planda gösterilen sınırlar hakkında da inancın korunması prensibi uygulanır. Ancak tutarsızlık halinde asıl olanın plan sınırı olacağı kuralı, yetkili makamlarca heyelan bölgesi olduğu belirlenen yerlere uygulanmaz. Medeni Kanun Madde 719 fıkra 2 son cümle. Diğer taraftan komşu malik değişmemiş olsa dahi kadastro tutanakları ile belirlenen sınırlandırmaya, tutanağın kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. 3402 sayılı kanun madde 12 fıkra 3. Şayet bir arazinin sınırı tayin edilemiyorsa, belirsiz ise Medeni Kanun Madde 720'ye göre bu arazinin maliki komşusundan gerek planın düzeltilmesi ile gerekse arz üzerine işaretler koymak suretiyle sınırın tayin edilmesini talep hakkına sahiptir. Bu talep üzerine komşu taşınmaz maliki sınırın tayini için gerekli işbirliğinde bulunmak borcu altına girer. Bu borcu rıza ile yerine getirirse mesele kalmaz. İhtilaflı sınırın planda hukuken belli edilmesi hususundaki talebe komşu malik uymazsa ve yardım borcunu yerine getirmezse talepte bulunan sınırın mahkemece tayini için dava açabilir. Buna sınır tespiti tahdit davası denilmektedir. Mahkeme yenilik doğuran bir kararla sınırı tayin eder. Sınırsız arz üzerinde sınırın işaretlenmesi talebine komşu malik uymaz ve yardım borcunu yerine getirmezse talepte bulunan masraf payı karşı taraftan alınmak üzere bunları kendisinin işaretlemesine karar verilmesi için Borçlar Kanunu Madde 97'ye dayanan bir eda davası açar. Fakat bir noktaya işaret etmek isteriz. Medeni Kanun Madde 720'ye dayanan bu yükümlülük ile bir arazinin etrafının kapatılması, sınırlıkla çevrilmesi mecburiyeti Medeni Kanun Madde 749 karıştırılmamalıdır. Medeni Kanun Madde 720 sınırın tayinine ait bir hükümdür. Köşelere birer işaret konması, örnek olarak birer demir kazık çakılması bu işi görür. Halbuki Medeni Kanun Madde 749'da nazara alınan mecburiyet sınır belli olsa da mevcuttur ve arazinin çit, parmaklık, duvar vesaireyle kapatılmasını gerektirir. Sınırlık koyma yükümlülüğü kamu yararı ile ilgili bir yükümlülüktür. 3194 sayılı İmar Kanunu Madde 41. Komşu malik talep etse de etmese de sınırlık koyma yükümlülüğü yerine getirilmelidir. Malik bunu yerine getirmezse kamu hukuku yaptırımları ile karşılaşır. Bu sebeple doktrinde bazı eserlerde sınırlı koyma yükümlülüğü ile belli olmayan sınırın tayininin karıştırılması isabetli değildir. Konmuş sınırlıkların arz üzerinde sınırı belirtici bir fonksiyonu vardır. Ancak sınırı belli etmek için sınırlık konulması zorunlu değildir. Şayet sınıra çit, parmaklık, duvar gibi bir sınırlı konulmuş ise Medeni Kanun Madde 721, bunların iki komşu taşınmaz malikinin paylı malik olduğu karinesini koymaktadır. Böylece sınırdaki bu malların mülkiyeti kanunen komşu iki taşınmazın mülkiyetine bağlanmış olmaktadır. Eşyaya bağlı paylı mülkiyet. 2. Tapuda kayıtlı olmakla beraber henüz kadastrosu yapılmış olmayan taşınmazlarda sınır. Bu taşınmazlarda sınırın nasıl tayin edileceği hususunda medeni kanunumuzda bir hüküm yoksa da tapu kanununun 30. maddesinde şu hüküm mevcuttur. Plan ve resmi mesahaya istinat etmeyen gayrimenkul mallarda eskiden beri malum ve muayyen olan hududa itibar olunur. Fakat bu hüküm dahi meseleye çözüm getirmekten uzaktır. Zira tapu kayıtlarında taşınmazların sınırları çoğu zaman şarken Ahmet oğlu Mehmet tarlası, garben fundalık, şimalen Hüseyin veresesi, cenuben kara kaya gibi belirlenmesi ve tayini çok güç, hatta bazen imkansız şekilde gösterilmiş bulunmaktadır. Ve bu yüzden sınır uyuşmazlığına el atmanın önlenmesi davaları mahkemeleri çok işgal etmektedir. Yargıtay çeşitli kararlarında çekişmeli olan sınır tapu kaydındaki bilgilere göre tayin edilemediği takdirde özellikle değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlar tapu kayıtlarında tapu tesis tarihi gözetilmek suretiyle belirlenebilen sınırlardan hareket edilerek sabit sınırlarla bağlantı kesilmeyecek şekilde tapuda yazılı yüz ölçümüne göre belirsiz sınırın ve kapsamın belirlenmesi gerektiğini kabul etmiştir. Yine Yargıtay'a göre komşu iki taşınmazın yüz ölçümlerinin uygulanması sonucunda arada bir fazlalık kalırsa bu fazlalık yüz ölçümleri olanın oranında iki taşınmaz arasında bölüştürülerek sınırın tespiti gerekir. Bu tarzdaki taşınmazların 3402 sayılı kanun uyarınca kadastrosu yapılırken sınırın ne şekilde tayin edileceği hususunda Kadastro Kanunu'nun 20. maddesi özel hükümler koymuştur. Fakat aynı kanunun 33. maddesine göre sözü geçen 20. madde hükmü kadastro dışında da uygulanacaktır. Böylece hüküm genel bir uygulama alanına sahip olmaktadır. Bu maddeye göre tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinde A. Kayıt ve belgeler harita, plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması mümkün bulunmakta ise harita, plan ve krokideki sınırlara itibar olunur. B. Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabiliyor ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tarafından kullanılıyor ise kayıt ve belgelerde gösterilen sınırlar esas alınarak tespit yapılır. C. Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar değişebilir ve genişletilmeye elverişli nitelikte ise bunlarda gösterilen miktara itibar olunur. Ancak değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlardaki taşınmaz malların kayıtları, fizik yapıları ve konumları itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa tespit o sınır esas alınarak yapılır. Bu maddede yazılı taşınmaz mallarda meydana gelen fazlalıklar hakkında şartlar uygun bulunduğu takdirde 14. ve 17. madde hükümleri uygulanır. Buna göre fazla kısım için zaman aşımı ile kazanma hükümlerinin uygulanma şartları Kadastro Kanunu madde 14 varsa zilyet adına tescil yapılacaktır. Bu şartlar mevcut değilse fazlalık hazine adına tescil edilecektir. Kadastro Kanunu madde 17. Fazlalığın taşınmazın hangi tarafından olduğunun nasıl tayin edileceği hususunda Kadastro Kanunu madde 21 çeşitli ihtimalleri göz önünde tutan hükümler koymuş bulunmaktadır. Buna göre kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. Eğer kadastro değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanarak yapılıyorsa miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde miktar fazlası zilyetin göstereceği taraftan ifraz edilir. Zilyet tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz zilyetin yararına uygun düşen taraftan yapılır. Hazinece özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan tevviz veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık için Kadastro Kanunu'nun 20. maddesinin D bendinde ayrı bir hüküm yer almaktadır. Hazinece özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan, tevhis veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık, taşınmaz malla birlikte satış, tevhis, tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren 10 yıl geçmiş ise miktarına bakılmaksızın kayıt sahibi adına tespit edilir. 3. Tapusuz taşınmazlarda sınır. Bunların sınırlarının ne şekilde belirleneceği hususunda bir hüküm yoktur. Eğer tapusuz taşınmazın dört tarafındaki komşu taşınmazlar tapuya kayıtlı ise onların sınırlarına göre tapusuz taşınmazın sınırı belirlenir. Eğer komşu taşınmazlar da tapuya kayıtlı değilse, komşular sınırda uyuşabiliyorlarsa mesele yoktur. Fakat bu hususta komşular anlaşamıyorlarsa sınır varsa taşınmazlarla ilgili belge, tanık ve bilirkişi beyanı gibi çeşitli delillerin mahkemece takdiriyle belirlenir. Kadastro sırasında sınırların belirlenmesi hususunda Kadastro Kanunu madde 7 hükümleri uygulanır. 2. Taşınmaz mülkiyetinin dikey kapsamı. Taşınmaz mülkiyetinin dikey olarak kapsam sahasını Medeni Kanun madde 718 fıkra 1 şöyle tayin etmektedir. Arazi üzerindeki mülkiyet kullanılmasında yarar olduğu ölçüde üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. Bu hükme göre malikin mülkiyet hakkı arzın üstündeki hava boşluğunu ve altındaki toprak tabakasını da kapsar. Fakat bu kapsam sahası ancak malikin o arzdaki mülkiyet hakkını kullanmakta yararı olması ölçüsüyle sınırlıdır. Mülkiyet hakkının dikey kapsamı malike mülkiyet hakkına ait iki yetkiyi de sağlar. Aktif yetki, malik arazisi üzerinde istediği yapıyı, inşaatı arazisinin altında da dilediği kazıları yapmak yetkisini haizdir. Koruyucu yetki, malik arazisinin altına ve üstüne başkalarınca yapılacak saldırıları men etmek yetkisini haizdir. Örnek olarak arazisinin hiçbir noktasına temas etmeksizin üstünden geçirilen bir telin kaldırılmasını malik mülkiyet hakkını koruyucu yetkisiyle sağlayabilir. Medeni Kanun madde 683. Keza malik arazisinin altından boru geçirilmesine engel olabilir. Ancak Medeni Kanun madde 718 fıkra 1 malikin mülkiyet hakkının dikey kapsamını kullanılmasında yarar olduğu ölçü ile sınırlamaktadır. Bu sınırlama yukarıda belirtilen yetkiyi şöyle etkiler. Aktif yetki bakımından malik mülkiyet hakkını kullanmakta yararlı olabilecek ölçüyü aşan inşaatta ve kazıda bulunamaz. Yapılan inşaatın veya kazının bu yararlı olabilecek ölçüyü aşıp aşmadığı arazinin niteliğine, malik tarafından kullanılış tarzına göre dürüstlük kuralı esas alınarak tayin edilecektir. Örnek olarak bir radyo istasyonunun verici anteni için bir arazide yüksek inşaat yapılması mülkiyetin kapsamı içinde sayılırken yakındaki hava alanına inecek uçakların geçişini güçleştirmek için dikilen ucu çengelli uzun direkler mülkiyetin kapsamı içinde sayılmaz. Bu sonuncu madde, sonuncu halde Medeni Kanun madde 730 uyarınca söz konusu direkler kaldırılabileceği gibi bu saldırıdan bir zarar doğmuşsa bu zararlar mülkiyet hakkına saldırıda bulunan malike tazmin ettirilebilir. Malikin yapacağı kazılar bakımından da aynı esas uygulanır. Mülkiyetin dikey kapsamının sınırlandırılmış olması koruyucu yetki bakımından da şu etkiye sahiptir. Malik mülkiyet hakkını kullanmakta yararlı olacak hava ve toprak tabakasını aşan sahada başkalarının tasarrufta bulunmalarına engel olamaz. Bu hususta da sınırlı belirleyecek ölçü arazinin niteliğine, malikin kullanış tarzına göre dürüstlük kuralı esas alarak tayin edilir. Örnek olarak malik uçakların yüksekten arazisi üzerinden geçmelerine engel olamaz. Fakat arazisi üzerinden bir havai hat geçirilmesine engel olabilir. Aynı şekilde uçakların alçaktan uçmasına da engel olabilecektir. Keza malik arazinin çok altından bir metro hattı veya tünel geçirilmesine engel olamaz. Fakat arazi sattığına yakın yerden bir su borusu geçirmesini engelleyebilir. Son olarak bir noktayı açıklayalım ki bütün bu açıklama mülkiyet hakkının kapsama alanı bakımındandır. Kanunlar bir kimsenin mülkiyet hakkının kapsama alanı içinde dahi başkalarına tasarrufta bulunma imkanı verebilir veya malikin bazı tasarruflarını yasaklayabilir. Kapsama alanı içinde mülkiyetin somut içeriğini tayin eden bu sınırlamaları ileride ayrı bir bahiste inceleyeceğiz. 3. Taşınmaz mülkiyetinin madde itibariyle kapsamı. Burada incelenecek konu yukarıda açıkladığımız yatay ve dikey kapsam meselesiyle yakından ilgili. Fakat onlardan bağımsız bir meseledir. Halbuki bazı yazarlar bu meseleyi özellikle mülkiyetin dikey kapsamı ile karıştırmışlardır. Burada söz konusu mesele, mülkiyetin yatay ve dikey kapsam alanı içinde bulunan mallardan hangilerinin bu mülkiyete tabi olacağıdır. Örnek olarak arazi üzerinde mevcut bina, ağaç, baraka, otomobil, hayvan, komşu araziye su götüren boru ve benzeriden hangileri bu arazinin mülkiyetine tabidir, hangileri tabi değildir. Hemen belirtelim ki Medeni Kanun madde 684'e göre arazinin bütünleyici parçası olmanın bütün şartlarını haiz olan mallar arazinin mülkiyetine tabi olurlar. Fakat Medeni Kanunumuz bununla yetinmeyerek Medeni Kanun madde 684'te aranan şartlarla bağlı olmaksızın arazi üzerinde inşa edilen ve dikilen şeyler ile kaynakların prensip itibariyle o arazinin mülkiyetine tabi olduğunu ancak kanuni kısıtlamaların saklı bulunduğunu belirtmektedir. Medeni Kanun madde 718 fıkra 2. Madde itibariyle mülkiyetin kapsamına gireceği belirtilen yapıları, dikilen şeyleri ve kaynakları ayrı ayrı inceleyelim. A. Arazide inşa olunan şeyler, yapılar. 1. Prensip. Medeni Kanun madde 718 fıkra 2 gereğince arazinin mülkiyeti o arazide yapılan şeyleri, yapıları yani inşaatı kapsar. Yapıdan, inşaattan ne anlaşılacağı doğrudan doğruya Medeni Kanun madde 718'den anlaşılamamaktadır. Kavram Medeni Kanun madde 728 hükmü göz önünde tutularak tayin edilebilir. Medeni Kanun madde 728'e göre başkasının arazisi üzerinde kalıcı olması amaçlanmaksızın yapılan kulübe, büfe, çardak, baraka ve benzeri hafif yapılar onların malikine aittir. Bu tür yapılar taşınır mal hükümlerine tabi olur ve tapu kütüğünde gösterilmez. Bu tür yapıya maddenin kenar başlığında da yazılı olduğu üzere taşınır yapı denilmektedir. Taşınır yapının mülkiyeti bulunduğu arazinin mülkiyetine tabi olmayıp inşa edenin mülkiyetine tabidir ve buna taşınır mülkiyetine ait hükümler uygulanır. Her ne kadar Medeni Kanun madde 728 başkasının arazisinde yapılan taşınır yapıdan söz ediyorsa da inşaatı yapan arazinin maliki de olsa bu inşaat o kimsenin taşınmazdaki mülkiyetine tabi olmayıp taşınır mal olarak ayrı mülkiyet konusu olur. Tıpkı arazi malikinin otomobili üzerindeki mülkiyeti gibi. Arazi malikine ait taşınır yapıya taşınır mülkiyeti hükümleri uygulanır. Borçlar hukuku alanında da kural olarak taşınır yapı bir taşınır gibi işlem görecektir. Örnek olarak taşınır yapı satımı Borçlar Kanunu madde 184'de tabi olacaktır. Fakat istisnaen menfaatler dengesine daha uygun, daha adil bir sonuç elde edilmesi için taşınır yapının bazı borç ilişkileri bakımından taşınmaz işlemine tabi tutulması gerektiği savunulmaktadır. Özellikle taşınır yapının kiralanmasında da taşınmaz kiralarına dair Borçlar Kanunu madde 254, 262, 264 ve 267'nin uygulanması kabul edilmektedir. Bir inşaatın hangi hallerde taşınır yapı sayılacağı hususunda Medeni Kanun madde 728 gayet elastiki bir tabir kullanarak bunların hafif yapılar olduğunu belirtmekte ve örnek olarak da kalıcı olması amaçlanmaksızın yapılan kulübe, büfe, çardak ve barakaları göstermektedir. Doktrinde de belirtildiği üzere bir inşaata taşınır yapı vasfını veren, öncelikle onu inşa edenin bu inşaatın geçiciliği hususundaki arzusudur. Fakat bu arzu, yani inşaatın kalıcı olmak amacı ile yapılıp yapılmadığı bazı olgulardan da anlaşılır. Örneğin inşaatın arzla olan bağlılık derecesi, kullanılan malzeme, inşaatın özgürlediği amaç, inşa edenin arzusunu tayine yararlar. Örnek olarak bir panayır için tahtadan yapılan bir barakanın veya bir kahvede bowling oyunu için yapılan pistin, inşaat için kurulan şantiye binasının, prefabrik binanın, bir arazide kurulan çadırın kalıcı olmak amacı ile yapılmadığı kabul edilecektir. Buna karşılık bir çiftlikte tuğla ve kerpiçle inşa edilen bir samanlığın kalıcı amaç ile yapıldığı kabul edilecektir. Aksini iddia eden iddiasını ispat etmelidir. İşte açıklanan, taşınır yapı karakterini taşımayan, kalıcı olmak amacı ile yapılan inşaat ki bunu sadece yapı olarak anacağız, arazinin mülkiyetine ve onun mukadderatına tabi olur. Bu prensip üst toprağa tabidir şeklinde ifade edilir. Bunun için Medeni Kanun madde 684'teki şartların varlığı aranmaz. Medeni Kanun madde 684'te bütünleyici parçalar için aranan şartlar ister bulunsun ister bulunmasın yapı arazinin bütünleyici parçası sayılır ve arazinin mülkiyetine tabi olur. Hemen belirtelim ki yapıdan maksat sadece binalar değildir. Yapı geniş anlamda kullanılan bir kavramdır. İnşaat tekniği kuralları kullanılarak arazinin üstüne veya altına rapt edilen her şey Medeni Kanun madde 718 fıkra 2 anlamında yapı, yapılan şey, yapı teşkil eder. Örnek olarak bir araziye dikilen elektrik direkleri, arazide inşa edilen demir yolu vesaire Medeni Kanun madde 718 fıkra 2 anlamında yapıdır. Yapının arazinin mülkiyetine tabi olması için Medeni Kanun madde 684'teki şartlar aranmazsa da nelerin yapının bütünleyici parçası sayılacağı, tuğla, kiremit, kapı, pencere, banyo, kalorifer vesaire Medeni Kanun madde 684'teki esaslara göre tayin edilir. 2. Prensibin yapının haksız olması halindeki sonuçları. Yapıyı bizzat arazinin maliki kendi malzemesiyle yaparsa, yapının arazinin mülkiyetine tabi olması bir uyuşmazlığa yol açmasa da, yapıda kullanılan malzemelerin başkasına ait olması, çözülmesi gerekli bir takım meseleler ortaya çıkarır. Gerçekten yapının yapılması ile bunun mülkiyeti arazi sahibine ait olmakta ve sonuçta yapıda kullanılan malzemenin maliki malzemesi üzerinde hakkını kaybetmektedir. Yapıyı yapan ister arazinin maliki ister malzemenin maliki isterse bir üçüncü kişi olsun yapının yapılması ister haklı ister haksız olsun daima bu sonuç ile karşılaşacaktır. Fakat bir kimseye ait malzemenin başkasına ait arazideki yapıda kullanılması geçerli bir hukuki ilişkiye örnek olarak bir sözleşmeye eser, vekalet vesaire dayanıyorsa malzemenin mülkiyetindeki değişiklik karşısında tarafların karşılıklı hak ve borçları o hukuki ilişkiye ait hükümlere tabidir. Buna karşılık böyle bir hukuki ilişkiye dayanılmaksızın bir kişinin malzemesi başkasına ait arazideki yapıda kullanılmışsa tarafların hangi haklara sahip oldukları Medeni Kanun madde 722-724 hükümlerine göre belli olur. Bu hali haksız yapı olarak ifade edeceğiz. Medeni kanun arazi malikinin, malzeme malikinin veya bir üçüncü kişinin malzemesiyle diğerinin arazisinde haksız yapı yapması halinde tarafların hukuki durumlarını kapsayacak şekilde bir düzenleme kabul etmiştir. Şimdi her bir durumu ayrı ayrı inceleyelim. A. Yapıyı arazi malikinin yapmış olması. Arazi maliki yapısında haksız olarak başkasına ait malzemeyi kullanmışsa, malzeme maliki için 3 hak söz konusu olabilir. Yapının kaldırılmasını talep etmek, malzemeye karşılık tazminat istemek, arsanın mülkiyetinin kendisine geçirilmesini istemek. Malzeme maliki bu haklarını terditli dava yolu ile kullanabilir. Çift A, malzemenin sökülerek geri verilmesi talebi. İnşaat malzeme malikinin rızası olmaksızın yapılmış olup da malzemenin sökülerek yapının kaldırılması aşırı zarara yol açmıyorsa, malzeme maliki yapının kaldırılarak malzemenin sökülüp kendisine geri verilmesini talep edebilir. Bu talep, arazi malikinin kusurlu olup olmamasına göre haksız fiil veya sebepsiz zenginleşme zaman aşımına tabidir. Borçlar Kanunu madde 60-66. Kaldırma masrafları yapıyı yapan arazi malikine ait olur. Medeni Kanun madde 722 fıkra 2. Arazi maliki malzemeyi söküp geri verme talebine uymazsa Borçlar Kanunu madde 97 hükmü uygulanır. Malzeme maliki malzemenin sökülmesi talebini sadece yapıyı yaptıran arazi malikine ve külli hedeflerine karşı kullanabilir. Yapının yapılmasından sonra araziyi kazanan üçüncü kişilere karşı kullanamaz. Yukarıda belirtilen şartlardan birisi yoksa malzemenin sökülüp geri verilmesi talep edilemez. Böylece arazi maliki malzemeyi malikin açık veya zımni rızası ile kullanmışsa malzeme maliki malzemenin sökülmesini talep edemez. Esasen bu rıza bir sözleşme ilişkisine yol açtığı oranda yapıya o ilişkinin hükümleri uygulanır. Keza malzemenin sökülmesi aşırı zarara yol açacaksa malzeme maliki söz konusu talep hakkına gene sahip değildir. Bu hususta malzemenin sökülmesi aşırı zarara yol açmasından ne anlaşılacağının belirlenmesi gerekir. Bu nokta doktrinde tartışmalıdır. Bizim kabul ettiğimiz kıstas şudur. Malzemenin sökülmesiyle malzeme sahibinin elde edeceği menfaate nazaran, bu yüzden arazide ve malzemede meydana gelecek değer noksanı daha fazla ise malzemelerin sökülmesinin aşırı zarara yol açtığı kabul edilmelidir. Diğer bir ifadeyle yapının yerinde kalması halinde arazi malikine ve topluma sağladığı fayda ile bunun kaldırılmasının malzeme sahibine sağlayacağı menfaatin karşılaştırılması inşaatın kaldırılmamasını gerektiriyorsa malzemenin sökülmesi zarara yol açar. Bu hususta malzemenin sökülüp geri verilmesi talebinin yapıldığı zamandaki durum nazara alınır. Malzeme maliki malzemenin sökülmesini talep etmediği veya talep hakkına sahip bulunmadığı takdirde malzeme sahibi herhalde arazi malikinden bir tazminat talep etmek hakkına sahiptir. Medeni Kanun madde 723. Bunun yanında bazı şartlarla arazinin mülkiyetinin kendisine geçmesini istemek hakkına da sahiptir. Medeni Kanun madde 727. 2b. Tazminat talebi. Malzemenin sökülerek yapının kaldırılmaması halinde malzeme malikinin arazi malikinden isteyebileceği tazminat, arazi malikinin inşaatı yaparken iyi niyetle davranmış olup olmamasına göre değişir. Arazi maliki malzemenin başkasına ait olduğunu bilmiyorsa ve bilmesi gerekmiyorsa, malzemenin başkasına ait olduğunu bilmekle beraber bunu kullanması hususunda malzeme sahibinin rızası mevcutsa veya arazi maliki böyle bir rızayı mevcut farz etmekte haklı ise iyi niyetli, aksi halde yani malzemenin başkasına ait olduğunu bilip veya bilmesi gerekip aynı zamanda da malzeme sahibinin malzemesinin kullanılmasına rızası bulunmadığını biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa kötü niyetlidir. İyi niyetin ispatı konusunda Medeni Kanun madde 3'teki kural ve Yargıtay'ın 14-2-1951 tarih ve 17-1 sayılı içtihatı birleştirme kararı göz önünde tutulmalıdır. Arazi maliki iyi niyetli ise malzeme sahibine ancak uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Medeni Kanun madde 723 fıkra 1. Genellikle bu hususta malzemenin değerine eşit bir meblağ esas alınacaktır. Fakat hakim hal ve durumu nazara alarak bu miktarı azaltıp çoğaltabilir. Örneğin arazi malikinin yapıdan yararlanma imkanı çok fazla olup malzeme malikinin zararı da malzemenin değerinden fazla ise tazminatın miktarı malzemenin değerinden yüksek tutulabileceği gibi malzeme maliki malzemenin kullanılmasına kasten ses çıkarmamış olup da malzemenin değeri arazi malikinin yapıdan yararlanmasını aşıyorsa hakim tazminat miktarını malzemenin değerinden aşağı bir düzeyde tutabilir. İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında tazminatın malzemenin taşınmazı sağladığı objektif değer fazlalığını aşamayacağını ifade etmiştir. Bu tazminat talebi sebepsiz zenginleşmeye ait zaman aşımına tabidir. Borçlar Kanunu madde 66. Arazi maliki iyi niyetli değilse malzeme malikinin bütün zararlarını tazmine mahkum edilebilir. Medeni Kanun madde 723 fıkra 2. Örnek olarak malzeme maliki malzemesinden mahrum kaldığı için üçüncü kişiye olan bir taahhüdünü yerine getirememiş ve bu sebeple bir tazminat borcu altına girmiş ise hakim malzemeyi kullanan arazi malikini malzemenin değerini aşan bir tazminata mahkum edebilir. Bu tazminat miktarını tayin de hakimin takdirine tabidir. Bu hususta özellikle malzeme sahibinin hareket tarzı müterafik kusurunun bulunup bulunmaması nazara alınacaktır. Bu tazminat davası haksız fiil tazminatının zaman aşımını düzenleyen Borçlar Kanunu madde 60'a tabidir. Malzeme maliki bu tazminatı da ancak yapıyı yapan arazi maliki veya külli haleflerinden isteyebilir. Yapı yapıldıktan sonra taşınmazı kazanan üçüncü kişilerden tazminat isteyemez. 29. ayrımın sonu sayfa 399.